Spor. Daim. Spor. Daima.
Dünya basketbolunun ticari ve sportif zirvesi NBA. Yıl 1982. Yer Ankara. Devasa bir spor salonu, dolu tribünler ve en son bir basketbol maçından görüntüler. Aynı görüntülere eşlik eden şahane müzik. Sonra sarışın bir basketbolcunun üst üste attığı iki sayı. Pota altında sakatlanarak yere düşüşü. Alçıya alınmış ayağıyla verdiği bir hastane pozu. İyileştikten sonra sakatlandığı salona son kez gidişi. Bomboş tribünler önünde başı eğik ve tek başına yürüyüşü. Her şeyin geride kaldığını hatırlatan hüzünlü anlar. Ve yeni bir hayata yelken açtığını anladığımız o son sahne. Yani beyaz tişörtüyle bir lisenin spor salonuna girişi. Aniden elinden bıraktığı basketbol topları ve yerde seken basketbol toplarının hemen önünde beliren o meşhur White Shadow yazısı. Bu görüntüleri 1970'lerin sonunda TRT ekranlarında yayınlanan Beyaz Gölge adlı dizinin açılış sahnesinde izlemiştim. Yeni kuşaklara ilginç gelebilir ama Türkiye'de basketbol adına her şey tam da bu görüntüler sonrasında başladı dersek abartmış olmayız. Sonraki yıllarda ise neler yaşandığını zaten herkes az çok biliyor. Evet, basketbolu bize sadece TRT ekranlarında yayınlanan dizi sevdirmedi ama bu dizi çok belirleyici oldu. İyi de bu işin ana vatanında basketbol acaba nasıl oynanıyordu? Aslında o dönemde de Kerim Abdülcabbar ya da İsyah Thomas gibi bir takım isimleri tanıyorduk. Fakat içerik görmek başka bir şeydi ve çevremizde bu konulara hakim insan sayısı çok azdı. Sonunda Amerika Profesyonel Basketbol Ligi'nin Türkiye'deki ilk yayıncısı yine TRT oldu. Televizyon karşısında izlediğimiz ilk naklen yayın 1987-88 sezonunda oynanan Boston Celtics Los Angeles Lakers maçıydı. Basketbol tutkunları yıllardır merakla beklediği görüntülerle nihayet baş başaydı. Artık herkesin takımlar, oyuncular, hatta maç istatistikleriyle ilgili fikri vardı. Bu ligi büyük ilgiyle takip etmemizin asıl nedeni ise oynanan üst düzey basketboldu. Ve özellikle siyahi oyuncuların olağanüstü performanslarıydı. Yayınlanan her maç sonunda basketbolun farklı boyutlarını görüyor ve bu oyun hakkında yeniden düşünmeye başlıyorduk. NBA maçlarına ilk kez tanık oluyorduk. Fakat ne ilginçtir ki bütün zamanların en iyi basketbolcularını da izleme imkanı bulmuştuk. Böylesi bir döneme denk gelmek aslında basketbol severler için de büyük şanstı. Çünkü kimi yıldızların kariyerlerinin neredeyse tamamını izledik. İlk dönemde Kerim Abdülcabbar, Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley ve bütün zamanların en büyük ismi olarak tarihe geçen Michael Jordan. Son dönemde ise NBA'in en prestijli oyuncuları arasında yer alan LeBron James, Kevin Durant ve elbette Stephen Curry gibi olağanüstü yetenekleri halen izliyoruz. Türk izleyicisinin NBA ile tanışma hikayesi kısaca böyleydi. Fakat bir de NBA'in bugünlere nasıl geldiğinin hikayesi var. Amerika Profesyonel Basketbol Ligi NBA 1949 yılında Amerika'da kuruldu. Ancak bu ligde uzun yıllar sağlıklı bir yapı oluşturulamadı. Örneğin Boston Celtics'in Bill Russell önderliğinde üst üste kazandığı 11 şampiyonluk dengeleri alt üst etmişti. Neyse ki 1959'da ortaya Wilt Chamberlain adında müthiş bir yetenek çıktı. Doğal olarak Chamberlain, Russell rekabeti ligi daha da izlenir hale getirdi. Ancak herkes bir yeniden yapılanma sürecinin şart olduğundan bahsediyordu. Ligin bir anlamda kaderini belirleyecek bu önemli konu uzun yıllar tartışıldı fakat kalıcı bir çözüm sağlanamadı. Anlaşılan NBA'in bugünkü yapısına ulaşabilmesi için epeyce zaman vardı. 1976'da NBA bu kez Kerim Abdul-Jabbar ve takım arkadaşı Oscar Robertson'ın performansından söz ediyordu. Bu ikilinin muhteşem uyumu yıllar süren tartışmalara son verirken ligin kurumsal kimliğinin oluşmasına da katkı sağladı. 1979'da 3 sayı kuralının kabulü ve takım sayısının 22'ye yükselişi NBA'in artık modern zamanlara hazır olduğunu gösteriyordu. Aynı yıllarda farklı yetenekler de boy göstermeye başladı. Başı çeken oyuncular özellikle Larry Bird ve Magic Johnson'dı. Onların rekabeti ne Chamberlain, Russell ne de Jabbar, Robertson uyumuna benziyordu. Çünkü bu iki büyük yıldız NBA ligine olan ilgiyi en üst seviyeye taşıdı. NBA 1980'lerde eskiye oranla çok daha ilgi uyandıran bir lig haline geldi. 1985'te ise Michael Jordan ortaya çıktı. Devamında 1992 olimpiyatlarına katılan rüya takım ve Barcelona'da kazanılan altın madalya NBA ligi ve oyuncularını tartışılmaz hale getirdi. Sonuç olarak NBA artık bir dünya markasıydı. Olimpiyatlar sonrasında NBA bünyesine Avrupalı oyuncular da katıldı. Öyle ki 1994'te en değerli oyuncu yani MVP ödülünü kazanan Nijeryalı Hakem Olajuwon'du. 2002'de ise yılın çaylak oyuncusu ödülü İspanyol Pau Gasol'e verildi. Günümüzde sayısız uluslararası oyuncu NBA takımlarında oynamaya devam ediyor. Geriye dönüp baktığımızda Michael Jordan'ın basketbola veda edişinin bile artık çok eskilerde kalıyoruz. Carver Lisesi öğrencilerinin maceralarını hatırlayanlar da neredeyse 50'sini geçmiş durumda. Yazdığımız cümlelerin sonuna NBA'de büyük başarılara imza atan Türk basketbolcularına da bir paragraf açalım. Fakat bütün bu gelişmelere şahit olan bir nesil 2010 yılında Türkiye ve Amerika arasında oynanan Dünya Basketbol Şampiyonası finaline de şahit oldu. Ve ne mutlu ki kendi ülkesinin genç basketbolcularını ayakta alkışladı. Efendim merhaba, Spor Daima programından selamlıyoruz. Sizleri canlı yayında okuduğumuz metin Özkan Pekesen'e aitti. Özkan Pekesen hattımızda ama kısaca Spor Daima ekibini tanıtayım. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Recep Özdem ve Fatih İnce, mikrofonun başında programın prodüktörü, hazırlayan ve sunan olarak ben Murat Örem. Telefon hattımızdaki bir diğer değerli isim de İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, sosyoloji bölümünden ve daha da önemlisi spor sosyoloğu olan Profesör Doktor Ahmet Talimciler. Önce Ahmet hocama bir merhaba diyelim ve programa başlayalım. Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Nasılsın değerli hocam?
Gayet iyiyim. Çok da keyifli bir metin okudunuz. Sizin sesinizden daha da bir anlam kazandı.
Sağ ol değerli hocam.
Bir anda o tarafa doğru gittim.
Hocam yani. ben de Özkan'a sitem edeyim diyordum. Yani tamam okuyoruz diye de bu kadar uzun cümleleri arka arkaya kurmak zorunda mısın? Nefessiz kalıyoruz, mahcup oluyoruz. Artık genç değiliz diyeyim diyordum. Sen ama hadiseyi yumuşattın. Artık Özkan'a bir şey dememeye karar verdim bu cümleden sonra.
Ama gerçekten yani o ilk cümlelerle beraber ben bir anda beyaz gölgeye doğru gidiyor gibi oldum ve doğru hissetmişim yani. Onu bana geçirdi. O yüzden
aslında hep değerli hocam onu hep vurguluyoruz ya, aynı kuşağın çocukları, gençleri olduk. yetişkinleri olduk şimdi de. Hakikaten böyle ortak anılar hem konulara vakıf olmayı daha da kolaylaştırıyor, hem de aynı dili konuşmayı da arttırıyor. Beyaz Gölge 70'lerin sonunda benim de çocukluğumun o prima dizisiydi. Hakikaten hep vurgularsın sen de TRT'nin hani o toplumu yönlendirmedeki ta o zamanlara da dayanan doğru adımlarından biriydi, değil mi?
Bence çok doğru bir adımdı ve iyi ki de öyle bir diziyi oynatmış TRT. Yani tabii ki pek çok şey Türkiye'de basketbolun sevilmesine vesile olmuştur ama yani sokaklarda basketbol potalarının kurulması, sokakta basketbolun değerini bilmeyen binlerce çocuğun basketbol oynamasına vesile olmuşsa burada yani TRT'ye hakikaten hepimiz şükran borçluyuz.
Evet. Hatta hocam bir etkisi de şu olmuş olabilir mi? Yani biz çocuklar belki işte o çemberleri, memberleri daha duvarlara, şuralara, buralara asacak yetişkinlikte de değildik. Fakat o diziyi izleyen büyükler de tabii, biz çocuklara destek oldular. Bir tarafı direkt dikti, bir kısmı çember işte kaynak yaptı. O demirlerden bir çember yaptı. Böyle bir sahiplenme de oldu.
Doğru, doğru söylüyorsunuz. Yani aslında bir anlamda tüm toplumun kaynaşmasını da sağlayacak.
Evet,
yani
evet,
bir araya gelmesine vesile olacak bir etkinliğin de TRT kanalıyla hayata geçirildiğini söyleyebiliriz. Aslında bu da işin önemli bir kısmı.
Çok doğru. Ken Howard'tır hocam oradaki isim. Bilmeyen dinleyicilerimiz vardır. Sen mutlaka biliyorsundur. Onu
Ken Howard, Coach Reeves.
Evet, Coach Reeves. Yakın zamanda bir 4-5 yıl önce onu da 70'li yaşların başında kaybetmiştik. Hakikaten orada bir nevi kendi hayatını da çok iyi oynar, değil mi?
Valla ben hala hatırlarım. Yani o dizideki bir takım karakterleri, o gençlerin bir araya gelmesi. Yani o klasik anlamdaki Amerikan kolej liseli gençlerin ama tabii sınıfsal anlamda da farklı pozisyonlardan gelen çocukların basketbol aracılığıyla başka bir aşamaya geçmesini çok güzel anlatır.
Çok doğru.
Ve tabii orada da Coach Reeves'in de hayatından hikayelerin ortaya konması gerçekten çok etkileyicidir ve hepimize geçti o. Yani gerçekten basketbolun o büyülü dünyasının içerisine bizi yavaş yavaş soktu o dizi. İyi ki de soktu. Ardından biz TRT ekranlarında seyrettiğimiz basketbol maçlarıyla, Türkiye'deki yansımasıyla ve hem NBA'den bahsediyoruz ama bir de halen denilen bir gerçek vardı. Onu da en azından yeri gelmişken söyleyeyim. Yani,
lütfen hocam buyurun.
Amerika'nın o sokak basketbolu denilen harikalade bir takımı var. Harlem Globetrotters.
Evet.
O zaman zaman dünyanın farklı ülkelerine gidip basketbol maçları yapmıştır. Hı hı. Ve biz çocukken siz de hatırlayacaksınız. Hep Harlem'i bir şekilde alardık yani. Yani adamlar o basketbol topunu bir türlü rakibe vermezler ve işte iki sayıyla maçı bitirebilme gücüne sahiplerdi. O yüzden bizi çok etkilemişti yani.
Basketbol sihirbazlarıydı değil mi onlar da hocam?
Evet, bu basketbol sihirbazı.
Tam bu 70'lerin sonunda başlayan işte bu Beyaz Gölge ile Türkiye'nin daha da gündemine gelen basketbol, biliyorsun 80'lerin başında da çok güzel bir başarı kazanır ki biz bunu geçtiğimiz programlarda da vurguladık.
Evet.
Balkan şampiyonu oluruz rahmetli Aydan Siyavuş'un liderliğinde. Sanıyorum 81 yılının aralığı ya da 82 yılının ocağı olması lazımdır. O da gene bizim tam ilk gençlik yıllarımıza gelir. Posterler, şunlar bunlar hakikaten duvarlarımızı süslemiştir. Sen de çok net hatırlayacaksın.
Çok net hatırlıyorum ve gerçekten basketbolla o önce Beyaz Gölge, ardından gelen Balkan şampiyonluğu ve daha sonrası işte az önce metinde de okuduğunuz işte NBA'nin gösterilmesi, bütün bunları birleştirdiğimizde Türkiye'de basketbola yönelik bir ilgi giderek büyümeye başladı. Hatta bunu daha evvel de konuşmuştuk. Hatırlayacaksınız. Yani ben işte sonuç itibariyle ben İzmir'deyim ama ben Karşıyaka'dayım ve Karşıyaka denince hatta basketbol da geliyor. Yani
hala,
bunu bir tarafa koyalım ama Karşıyaka hakikaten basketbolda bir markadır ve o markanın 1987 Türkiye şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu varmış.
Tabii.
Şimdi olayın bu tarafından da baktığımız zaman gerçekten basketbol önce liseler aracılığıyla, ardından işte Türkiye Ligi aracılığıyla ve tabii uluslararası organizasyonlar vasıtasıyla daha fazla izlenmeye ve takip edilmeye başlandı. Yani aslında 1980'ler o geçiş aşaması bizde böyle bir yansıma da buldu. Ve özellikle de liseler üzerinden gittiği için daha geniş bir kitle tarafından takip edilmesiyle sonuçlandı. Ve o kitle sadece Türkiye'deki takımları değil, aynı zamanda yurt dışındakileri de el verdiği ölçüde takip etmeye başladı.
Hatta hocam yanlış mı hatırlıyorum, bir lise takımımız dünya şampiyonalarında da çok öne çıktı diye.
Doğru, doğru, lise takımlarımız dünya şampiyonalarında öne çıktı. Yani o dönemde gerçekten liselerin de bu yapının içerisinde önemli katkıları vardı. Bakmayın şu anda eskisi kadar bunlar gündeme gelmiyor olabilirler. İşin bu kadar endüstriyel boyutu ön plana çıktıkça o amatör kısımları biz es geçmeye ya da okul kısımlarını es geçmeye başladık ama asıl mesele biraz oralarda. Ve oralar besliyor. Ve oraları besleyen de yine TRT'nin metinde de okuduğunuz 1987-88 sezonunda NBA maçlarını yayınlaması oldu.
Onun da çok büyük katkısı var tabii. Ve biliyorsun her programda da yeri geldikçe vurgu yapıyoruz. 80'li yıllarda o Turgut Özal'ın spor alanlarına, rahmetli Cumhurbaşkanı Başbakanlık'ta yapmış Turgut Özal'ın spor alanlarındaki altyapıya çok ciddi yatırımlar yapmasının da bir nevi sonuçları. Çünkü hep biliyoruz ki salon sporları masraflı sporlar. Yani evet. O salon yapılacak, ısıtılacak, aydınlatılacak. Yani ciddi bir ekonomik müreffeh noktaya gelmeyle de ilintili bu başarılar. Değil mi hocam?
Burada kesinlikle haklısınız. Çünkü şimdi liselerden bahsediyoruz. Liselerin büyük çoğunluğunda spor salonu olmadığı 1980'lerde, bunu da unutmayalım.
Tabii.
Yani Asya'da lisede spor salonu vardı. O liseler tabii daha avantajlıydı. Ama yine de sözünü ettiğiniz dönemde gerçekten çok önemli adımlar atıldı Türkiye'de sporun gelişmesi adına. Yani futbolu bir tarafa bırakalım. Futbolda da o adımlar, çok önemli adımlar atıldı ama gerçekten Turgut Özal'la beraber biz başka bir evreye doğru geçiş yapmaya başladık. Yani pek çok konuda insanlar başka türlü eleştiriler getirebilirler ama bu nokta hakikaten Türkiye'de sporun başka bir aşamaya bölünmesine Turgut Özal'ın çok büyük etkisi var.
Çok ciddi altyapı hamleleri var. Hatta evet, ben hatırlarım.
Çok kıymetlidir. Ve tabii az önce sizin söylediğiniz o benzer kuşak olmanın şöyle bir avantajı var. Özellikle 1980'lerin ortasından itibaren başlayan bu naklen yayınlarla beraber biz belki de dünyanın basketbol anlamındaki en önemli neslini canlı olarak seyredebildik televizyon ekranlarında.
Evet, böyle de bir tarihe tanıklığımız
var. Evet, böyle bir şansımız var bizim. Yani bir de işin bir boyutu var.
Hakikaten geriye dönüp baktığımızda birçok isimde, birçok spor dalında buna da vurgu yapıyoruz hocam. O biyonik olmayan insan olmanın sınırlarını estetik şekilde en son noktaya kadar ilerleten bütün spor dallarındaki o kuşakları bir şekilde izlemişliğimiz var. Artık başka bir şey var çünkü. Hep vurgu yaptığımız.
Ama Murat Bey bu aslında birkaç haftadan beri konuştuğumuz bu yapının endüstriyelleşmesi ya da metalaşmasıyla da çok yakından
tabii,
bağlantılı.
Tabii hocam. Çok haklısın. Sen bir soluklan.
Tamam.
Özkan'a yeterince ceza vermiş olduk metni uzun yazdığı için. Olabildiğince sessiz kaldı. Ona bir merhaba diyeyim. Özkan'cığım merhaba.
Merhaba. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim Özkan. Beni bu kadar programın girişinde uzun uzun cümlelerle yorduğun için ama Ahmet Hocam...
Ahmet Hocam kurtardı beni.
Evet, hakikaten Ahmet Hocam tam bir hoca refleksiyle neler olabileceğini öngörerek mükemmel toparladı. Dolayısıyla bir şey de diyemiyorum yani. Teşekkür ediyorum. Bunlar işin tabii ki latifesi. Çünkü sevgili dinleyiciler, tüm bu süreçleri böyle toparlayıp yazıya dökmek de hakikaten bilen bilir çok çok çok zor işlerdir. Özkan'cığım sen şimdi söz kısmında nereden devam etmek istersin?
Şimdi beyaz gölge ile başlamamın temel sebebi bir şey dikkatimizi çekmişti bizim o çocuk yaşımızda. Coach Reeves'in basketbolculuk döneminde kısa bir sahne izliyorduk. Orada göğsündeki armada Bulls yazıyordu.
Evet.
Dedik ki bu acaba ne ola ki?
Chicago Bulls mu? Bilenler öyle demiştir. Bir büyük çoğunluk biz dahil ne ola ki demişizdir. Evet.
Tabii ki o zaman çocuk yaşımız olduğumuz için meselelere tam vakıf değiliz. Sonra öğrendik, bir NBA efsanesiyle karşılaştık. İşte bahsettiğimiz bütün bu süreçler geçti. Biraz önce sizin uzun uzun bahsettiğiniz. Öyle bir tarih geldi ki ben artık çok hızlı bir geçiş yapayım. Vaktimiz
lütfen,
yok diye söylüyorum. O odalarımıza özür dilerim. Posterlerini astığımız, uzun uzun kendi şahsiyetleri hakkında muhabbetler ettiğimiz, işte Larry Bird'ler, Magic Johnson'lar, Kerim Abdülcabbar'lar vesaire, o kadar çok isim var ki bunlara sadece karşılıklı muhabbeti vardı. Ama öyle bir tarih geldi ki bu ülke öyle bir şeyi başardı ki işte onların sonraki, onlardan bayrağı alan gerçekten inanılmaz bir nesli dünya şampiyonasında karşı karşıya geldik.
Tabii.
Yani bütün bu yaşananlar sonuçta bizi bir noktaya getirdi. Yani 2010 yılında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye takımları karşı karşıya geldiler. Yani öyle oyuncular vardı ki yine Amerika'da. Bugün mesela Amerika'yı tek başına, hatta MVP yine bu senenin Steph Curry vardı mesela. Hı. Kevin Durant vardı ki o şeyde şampiyonu da şampiyonun en iyi oyuncusu seçildi. Bize 28 sayı attı. Bizi yenerken 84-61 bitti. Diğer takımlar o domine edişleri var ya, hani 30 sayı 40 sayı gibi evet. fark verdi. Bize o kadar büyük bir fark atamadılar. Neredeyse maçın bölümlerinde Türkiye belli bir bölümlerde daha iyi oynadığı bile söylendi. En azından çok bir büyük bir cesaretle Amerika'ya kafa tuttuğunu bütün dünya, bakın bütün dünya basında yer aldı. Mesela Hidayet Türkoğlu o şampiyonunun en iyi ilk beşine seçildi. Hmm. Buradan şuraya gelmek istiyorum. İşte Beyaz Gölge, Balkan Şampiyonası, devamında Euroleague, o Euroleague'i bir şekilde şey yapmamız, yani sponsoru olmamız.
Daha önceki yıllardaki Koraç Kupaları değil mi? Oradaki başarı.
İşte o sayısız, yani bir şey hemen olmuyor. Biraz önce o yazı örneğinde de verdiğin gibi abi, oraya da atıfta bulunayım. Hemen olmuyor. O kadar bir uzun bir süreç gerekiyor ki gerçekten sağda
sportif
bir karakter.
Başarılar da bir nevi hani rejim yapmak gibi. Fazla kilonuz varsa hemen bir haftada 5 kilo vereyim çok sağlıklı bir şey değil, değil mi?
Bu mümkün değil. Demlenmeniz gerekiyor. Her neyle uğraşırsanız uğraşın. Bizim basketbolumuz da işte bu uzun süreç içerisinde bir şey gerçekten ciddi atılımlarla bir noktaya geldi ve artık tartışmaların tamamen yok edildiği bir noktaya geliyorsunuz. Bakın yani ne söylerseniz söyleyin, artı ya da eksi. Bu işin bir numarasıyla kendi evinizde oynuyorsunuz. Artık her şey sahada. Orası bir er meydanı. Gerçekten bu ülkenin çocukları çıktılar ve ciddi anlamda basketbol oynadılar. Hı hı. Yani ben bütün bu yaşanan sürecin çok güzel bir, daha bundan sonra da mutlaka defalarca karşılaşacağımızı umuyorum. Avrupa takımlarına mesela çok önemli galibiyetler aldık. Mesela alanında önemli ekol gibi gösterilen ülkeleri yendik. Hı hı. Vesaire. Demek istediğim ama en üst boyut burası olduğuna göre bunlarla da karşılaştık. Sonra NBA bizim oyuncularımızdan da talebi oldu. Mesela Mehmet Okur gibi bir isim, bakın dikkat edin rakama, $53 milyon gibi bir sözleşme yaptı NBA ile.
Evet.
Hidayet Türkoğlu adından uzun süre bahsettirdi. Yani bunlar o kadar büyük gelişmeler ki zaten kendileriyle röportaj yapıldığı andan itibaren kendileri bile mesela bir rüyanın içinde olduğunu, en üst seviyeyle kafa kafaya çarpıştıklarını ve bunu çok keyifli olduğunu söylediler. Yani bu uzun süreçte yani çok sevindirici bir şey. Türk basketbolu bir noktaya geldi her anlamda. Hem Avrupa'da hem NBA arenasında hem kendi liginde.
Ki bu arada Euroleague şampiyonlukları olan takımlarımız var. Fenerbahçe, elbette. Anadolu Efes değil mi? Bunlar da...
Bunlar kolay şeyler değil yani.
Hiç kolay şeyler değil. Peki Özkan, o zaman sen de bir soluklan. Ben hemen Ahmet Hocam'a döneyim. Hocam, milli takımımız özelinde konuşursak, basketbol milli takımımız özelinde konuşursak, son maçlarında biraz bizi memnun etmeyen sonuçlar var. Özkan'ın dediği o peak noktadan biraz böyle bir geriye gidiş mi var, yoksa bunlar dönemsel şeyler midir? Her insanın, işte her kulübün, her takımın hayatında vardır böyle minik iniş çıkışlar. Ana yükselen ivmemiz devam ediyor, iyimserliğini koruyalım mı? Yoksa biraz bir sıkıntılı dönemde var mı? Ne görüyorsun?
Ben o iyimserliği korumaktan yanayım. Yani bir geçiş süreci yaşıyoruz şu anda. Antrenör değişikliği yaşandı. İşte bir takım değişiklikler olacaktır. Yani bütün bunlar adaptasyon sürecidir ve... bizi iyi bir gelecek beklediği kanaatindeyim. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Farklı evet. vesilelerle dile getirmiştim. Yani burada yapmamız gereken şey tabii ki daha fazla Türk sporcuların orada yer bulmasını sağlamak. Hı hı. Yani yurt dışında basketbolcularımız kendine yer buluyorlar. Özellikle takımlarımız da yurt dışında başarılı oluyorlar. Yani hı hı. işte saydığımız Euroleague, Eurocup mücadelelerinde takımlarımız, işte Anadolu Efes, Fenerbahçe, oraya giden diğer takımlarımız, tabii. işte Karşıyaka'sı,
bir dönem daha Şafakası değil mi?
Yani oralarda bir şeyler yapıyorlar. Yani arada kupalar da giriyor ya da finalde kaybediliyor. Hı hı. Bu bir ivme. Bu ivmede daha iyiye doğru götürme şansımız var mı? Tabii ki var. Hı hı. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Yani içinden geçmekte olduğumuz periyot gerçekten zorlu bir periyot. Yani bu hı hı. pandemi süreciyle beraber dünyada pek çok şey değişti.
Evet.
Ve bunun İstesek de istemesek de bütün spor dallarına da etkisi oldu.
Evet, Bir de üstüne bu savaş diyeceğiz artık. Yani evlerden Irak olsun, bu kelimeyi de çok kullanmak istemiyorum ben ama sanki oraya doğru giden de bir süreç var. Burada yapılanlar var. Bazı sporcuların haklarının elinden alınması falan da var. Hani
yani o zaten bence başlı başına ben yani bunu bugün de yazdım, tekrar gönderdim. Bu akşam muhtemelen yayınlanır. Yani ben bunu doğru bulmuyorum. Yani sporcuların haklarının bu şekilde gasp edilmesi bence doğru bir mantık değil. Yani sporu ideolojikleştiriyorsunuz.
Tabii.
Yani sporcuya ceza vermek ya da o takımı... Şimdi bakın mesela Polonya gibi ya da işte Rus takımlarıyla oynayacak, ister milli takım düzeninde ister kulüp takımları düzeninde, hangi ülkenin takımı olursa olsun, orada maç yapmama haklarıdır. Bu en tabii hakları ve bu doğru bir şey. Evet. Ama bunun yolu net bir şekilde tarafsız sahada seyircisiz bir karşılaşma oynanmasıdır. Bu kadar net. Yani ama öyle bir algı ortaya çıkmaya başladı ki yani işte Rus vatandaşları, işte Rus sporcuya Rus
bir nevi bir izole var bilmem, değil mi? Bir izole var, yalıtım var.
Yani ama bu yalıtım bence Rus devlet başkanının geri adım attırmak için, yani Rus insanların kişilik haklarını, yani onları rencide etmek ve onları gasp etmek bence bu açıdan doğru değil. Yani olayı birbirine karıştırmak, yani hatırlarsanız tam anlamıyla buna karşılık gelmez ama şike sürecinde Sayın Başbakan'ın, yani o zaman Başbakan'ın, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi vardı. Kişilerle kurumları birbirine karıştırmamak gerekir.
Tabii, çok doğru bir ifade, evet.
Yani şimdi burada yani Rusya devletinin yapmış olduğu, devlet başkanının almış olduğu karar üzerinden bütün Rus vatandaşlarını, Rus takımlarını böylesi bir yapının içerisine sokmak bence doğru değil. Ve bizi yanlışa doğru getiriyor ve sporun asıl amacından uzaklaşmasına yol açıyor. Yani spor ideolojik anlamda bir takım angajmanların içerisine girmeye başlıyor ki ben bu tarafını onaylamıyorum.
Tabii kaldı ki hani biz bunu geçtiğimiz programlarda yine konuştuk. İşte tarihteki o Çin ve Amerika arasındaki en büyük gerginliğin aşılmasında bir pimpon müsabakasıdır değil mi?
Tabii tarih boyunca hep sporun böylesi özgür bir yanı vardır. Zaten
krizleri aşmada bunu, kullanılan çok büyük bir gücü de vardır sporun.
Bu gücü siz açıkçası tek taraflı olarak belli bir anlayışın üzerinden diğerlerini adeta yok etmek için kullanıyorsunuz. Ben bu tarafını onaylamadığımı belirtiyorum. Evet.
Hocam bir de bir son dakika haberi, Euroleague finalinin Berlin'den Belgrad'a alınması hakkında ne diyorsun? Son 60 saniyen Özkan'a bir 3-5 dakika bırakalım.
Valla bu ve benzeri kararların hepsini duymaya devam edeceğiz. Öyle gözüküyor. Yani bu süreç, bu olağanüstü zamanlar, olağanüstü bir takım kararları beraber...
Yani arka planda Covid seyirci kapasitesi falan demişler ama ben biraz ürktüm.
Yok,
yani bu gelişmeden ürktüm.
Ben bence değil. Ben onun öyle olduğunu düşünüyorum.
Yani ürkmekte haklı mıyım? Ürkmekte haklı mıyım?
Haklısınız. Bence haklısınız. Yani bu kadar çok yani... Süreç farklı bir yere giderken Covid'de bunun bahane edilmesi bence doğru bir...
Kaldı ki karar alıcılar yani 9 ay önce, 12 ay önce bu yeri belirlerken bunu bilmiyorlar mıydı, değil mi yani?
Yok, bana hiç de inandırıcı gelmedi. Evet. Hiç inandırıcı bir durum değil bu.
Hocam haftaya yine bir başka konuyla, bir olayla, bir kavramla, spora dair yine birlikte olabilmek ümidiyle çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim.
Görüşmek dileğiyle. Özkan'cığım... Sen de toparlayıcı birkaç cümle kur. Anlaşılan haftaya artık bir bütün bu basketbolla ilgili açtığımız büyük parantezi son bir programla kapatırız. Sonra başka bir olguyla devam ederiz. Öyle görünüyor. Ama bu programlık neleri söyleyeceksin onları alalım. Sana da teşekkür edeyim.
Son olarak şunları ekleyeyim. Mesela hocama sorduğunuz soruyla ilgili bir şeyler söylemek isterim. Hani son durumda acaba bir geriye gidiş mi söz konusu? Nasıl bir
Evet.
Şimdi bir kere şey vardı, hani istatistik de önemli bir şeydir aslında. İşte dünyadaki en iyi milli takımlar arasında şu anda bu bahsettiğiniz durumda olmamıza rağmen dünyanın ilk 20 takımı içerisindeyiz. Hı hı. 14. sıradayız. Dolayısıyla bunlar ne ifade eder ya da kimilerine bir şey ifade etmeyebilir ama bence son derece önemli. Biliyorum bu sıralamalarda zaten yoktur. Demek istediğim şey var, yani kısa süreli bir takım şeyler olabilir. Geliş gidişler olabilir. Ama Türk basketbolu bence gayet iyi durumda. Çünkü oynadığımız bütün Avrupa maçları, özellikle Euroleague'de, Yani bütün dünya tarafından takip ediliyor. Hı hı. Kimse kusura bakmasın ama Anadolu Efes mesela ciddi anlamda bir marka haline geldi. Bu çok zor bir şey. İşte Fenerbahçe bir dönem öyleydi. Ve çok önemli koçlarımız var mesela. Yani Avrupa'dan teklif alıyorlar vesaire. Dolayısıyla belli bir noktaya geldik. Burada bir takım inişler çıkışlar.
Dolayısıyla olacak. Yani sen de Ahmet Talimciler gibi iyimserliğimi korumak için elimde yeterince veri var diyorsun. Doğru mu?
Fazlasıyla var çünkü her gün spor gündeminde
sana
oluşturan...
Sana da son soru şu olsun. Euroleague finalinin Berlin'den Belgrad'a alınmasına ne diyorsun?
Şimdi şeyler yani orada saniye. Ben kesinlikle olumlu bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tam da senin söylediğin gibi abi şey dedin ya hani daha önce bu düşünülmedi mi? Yani bu soru bence yeterli. Düşünmeliydi yani. Zaten düşünmüşlerdi. Şimdi burada bir enteresan bir durum var. Onu da çok sağa sola çekmek istemiyorum ama bence yani çok
inandırıcı gelmedi bana. Yaşayarak göreceğiz diyorsun.
Evet.
Özkan'cığım çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Için. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Recep Özdem, Fatih İnce, mikrofonun başında programı hazırlayan ve sunan ben Murat Örem, konuklarım Özkan Pekesen, Profesör Ahmet Talimciler. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle alasmaladık.
Spor Daima. Spor Daima.